Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, bugün inşallah meleklerden bahseden bölüme geldik. Buhari, Bedü'l-Halk, yaratılışın başlangıcı konusu. Bunda burada meleklerin yaratılışıyla ilgili bir bölüm açılmış. Bâb-ı zikril melâiketi salavatullahi aleyhim. Meleklerinden bahseden konu. Meleklerin memur oldukları şeyler, yaratılışları, yaratılış çeşitleri, nevileri, bunlarla ilgili hadisler var. Ehl-i sünnet alimlerinin cumhuru melekleri latif ve muhtelif şekillere girebilen varlıklar olarak tarif etmişler. Latif varlıklardır. Muhtelif şekillere girebilir. Nurani cisimlerdir. Meskenlerde göklerdir, semalardır diye tarif etmişler. Alimler, yine muhakkak alimler de meleklerin cisim değil en latif bir cevher olduğunu, aklı, nutku haiz olup şehvet ve gadab gibi beşeri ihtirasları doğuran sıfatlardan uzak bulunduklarını, yemekleri, yemeleri, içmeleri Allah'a tesbih, takdis ve zikirden ibaret olduğunu kaydetmişler. Yemeleri, içmeleri yoktur. Onun yerine Allah'a tesbih ederler, takdis ederler, zikrederler. Konuşmaları vardır, akılları vardır ama şehvet ve gazap gibi nefsani şeyleri yoktur, yeme içmeleri yoktur. Melekler memur oldukları vazifelere göre bir takım çeşitlere ayrılmışlar. Sayılarının ise Allah'tan başka bilen yok. Sayılarını Allah biliyor. En büyükleri 4 tane. Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. O ateşin üzerinde iri gövdeli, sert tabiatlı memur melekler vardır. Cehennemin üzerinde melekler vardır. Sert tabiatlı, iri gövdeli melekler vardır ki onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Meleklerde nefis olmadığı için onlarda isyan söz konusu değildir. Hep itaat halindelerdir. Negatif tarafları yok. Artı tarafları çok. Neye de memur edilirlerse onu yaparlar. Ne emredilirse onu da mutlaka yaparlar. Emre isyan etmezler. Güçleri de çok yüksektir. Güçlü varlıklardır. İnsanlar gibi değillerdir. Yahudiler kendilerinin Cebrail Aleyhisselam'ın düşman olduğunu ifade ediyorlar. Cenab-ı Hak da bunun üzerine şöyle bir ayet-i kerime indiriyor. De ki kim Cebrail'e düşman olursa kahrından gebersin. Çünkü kendilerinden evvelki kitapları tasdik edici ve müminler için hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbin üstüne o indirmiştir. Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim getiren odur. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselama düşmanlık ettiklerini söylüyor Yahudiler. Cenab-ı Hak da kahrolsun onlar diyor. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa şüphesiz Allah da o gibi kafirlerin düşmanıdır. Meleklere düşman olanlara Allah Teala da düşman olur buyuruyor ayet-i kerimede. Meleklerle ilgili bölümün ilk hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Miraç hadisini anlatıyor. Bir keresinde ben Beyt'in, Kabe'nin yanında uyurla uyanıklık arasında bir haldeydim. Yakaza halindeydim. Derken bana içine hikmet ve iman doldurulmuş altından bir tas getirildi. Göğüsten karnın alt tarafına kadar yarıldı. Yani iki melek geliyor, Peygamber Efendimiz'in göğsünü yarıyor. Sonra karnını zemzem suyu ile yıkıyorlar bu melekler. Sonra hikmet ve iman ile dolduruyorlar. Ve bana katırdan küçük, merkepten büyük, beyaz bir hayvan getirildi. O Burak idi, Burak isminde. Bunlar Miraç'tan önce Peygamber Efendimiz'in o manevi alemlere geçiş, muazzam alemleri görme kabiliyeti için yapılan bir hazırlık. Bir ameliyat yapılıyor. Manevi bir ameliyat. Kalbi açılıyor. İçinden siyah bir pıhtı atılıyor daha önce. Sonra da burada iman ve hikmetle kalbi dolduruluyor. Nihayet alt semaya vardık. Dünya semasına. En yakın, bize en yakın semaya vardık diyor. Burak geliyor. Akabinde ben Cibril'in beraberinde gittim. Burak'la Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa'ya gidiyor, Kudüs'e. Kudüs'ten de başka bir vasıtayla artık Burak orada duruyor. Miraca, birinci kat semaya varıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. semanın kapısını çalıp çalıyor Cebrail Aleyhisselam. Kim o denildi? Cibril dedi. Yanındaki kimdir denildi? Cibril Muhammed'dir diye cevap verdi. Burada bir meleğin vazifesi anlatılıyor. Cebrail Aleyhisselam'ın nasıl bir vazife yaptığından bahsedilmiş oluyor. Ona buraya gelsin diye davet gönderildi mi diye soruldu. Cebrail Aleyhisselam evet dedi. Cenab-ı Hak onu davet etti. Merhaba gelen zata, bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir denildi diyor. Müteakiben Adem'in yanına geldim. O kapı açılıyor. Birinci kat semaya geçiyor Peygamber Efendimiz. Bu hakikaten bizim şu dünya halimizde herhalde anlayamayacağımız bir kapı ve haldir. Birinci kat sema nereden başlar, nerededir onun kapısı onu bilemiyoruz. Biz şu anda dünyanın içinde bulunduğu uzay boşluğunu bile daha keşfedebilmiş değiliz. Adem Aleyhisselam'ın yanına varıyor Peygamber Efendimiz ve selam veriyor. Adem Aleyhisselam merhaba sana oğul ve peygamber, oğlum peygamber, ey nebi, ey evladım hoş geldin, merhaba diyor. Akabinde ikinci semaya vardık. Kimdir o denildi? Cebrail Aleyhisselam'ın bir ismi de Cibril olarak geçiyor. Cebrail ve Cibril. Cebrail Aleyhisselam ben Cibril'im diyor. Yanındaki kimdir diye soruluyor. Muhammed'dir. Ona haber gönderilsin diye geldi mi? Davet gönderildi mi? Evet. Onun üzerine merhaba ona, hoş geldi, safa geldi ve bu gelenin gelişi ne güzeldir diyerek kapı açılıyor ikinci kat semaya. Akabinde ben İsa ve Yahya peygamberlerin yanına vardım. İkinci kat semada İsa aleyhisselam ve Yahya aleyhisselamla görüştüğünü ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar merhaba kardeş ve nebi diyorlar. Merhaba salih kardeş, salih peygamber, hoş geldin diyorlar. Belki orada aralarında konuşmalarda geçiyordur ama Efendimiz oraları kısa olarak anlatıyor bu rivayette. Kısaca anlatmış ve semaları geçişini. Sonra üçüncü semaya geldik. Aynı şekilde soru cevaplarla. Üçüncü kat sema açılıyor. Orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf aleyhisselamın yanına vardım. Ona selam verdim diyor. Yusuf aleyhisselamla görüşüyor. Sonra dördüncü kat semada aynı şekilde kapıda soru cevap faslından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kat semada da İdris aleyhisselam. Dördüncü kat semada İdris aleyhisselamla karşılaşıyor. O da merhaba ey salih kardeş, salih peygamber, hoş geldin diyor. Sonra beşinci kat semada orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Harun aleyhisselamla görüşüyor. Sonra altıncı kat semaya çıkıyor. Yedi kat sema var. Altıncı kat semada Musa aleyhisselamla görüşüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kardeşten ve bir peygamberden sana merhaba dedi diyor. Musa aleyhisselamı geçip yedinci kat semaya doğru yönelince Peygamber Efendimiz Musa ağladı diyor. Hazreti Musa seni ağlatan nedir denildi. Musa aleyhisselam ya Rab benden sonra peygamber gönderilen bu genç ki onun ümmetinden cennete girecekler benim ümmetimden gireceklerden daha faziletlidir. Ona ağlıyorum daha fazladır onun için ağlıyorum dedi diyor. Bu da hayır yolundaki hırsını gösteriyor Musa Aleyhisselam'ın. O da daha çok insanı kurtarmak istiyorum. Daha çok hayra ulaşmak istiyor da bir kıskançlık değil bu. Hiçbir zaman haset değil, kıskançlık değil ama daha çok hayra nail olmuş olmayı istiyor. Ama Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak daha fazla lütufla da bulunmuş. Onu da kabulleniyor tabii ki. Burada bir haset söz konusu değil. Sonra yedinci kat semaya çıkıyor Efendimiz. Yine kimdir o şeklinde soruluyor, cevaplar veriliyor. Yedinci kat semada da Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın yanına varıyor. İbrahim Peygamber'in ve ona selam veriyor. İbrahim Aleyhisselam da ey oğlum, ey salih oğlum, salih peygamber hoş geldin diye cevap veriyor. Sonra bana Beytül Mamur gösterildi. Beytül Mamur tam Kabe'nin iz düşümünde yedinci kat semada Beytül Mamur. Ben Cibril'e bunu sordum. Cebrail Aleyhisselam bu Beytül Mamur, El Beytül Mamur'dur. Her gün onun içinde 70 bin melek namaz kılar. Kabe'de nasıl insanlar toplanıyor, namaz kılıyorlarsa meleklerin Kabe'si gibi bu Beytül Mamur'da. Orada diyor Cebrail Aleyhisselam her gün 70 bin melek namaz kılar. 70 bin melek. Bundan çıktıkları zaman artık bu onların son girişidir. Bir daha oraya dönemezler, sıra gelmez. Her gün 70 bin melek. Ertesi gün 70 bin melek daha. Sırf Beytül Mamur'a girip namaz kılan meleklerin sayısı bile hafızamızın almayacağı kadar büyük bir rakam oluyor. Hakikaten kainatın yaratıldığından, belki meleklerin yaratıldığından itibaren kaç gün geçmiştir ve o kaç günde her gün 70 bin melek olduğunu düşünün. Cenab-ı Hakk'ın saltanatını, azametini, kudretini biraz düşünelim. Meleklerin sayısı hakikaten insanlardan çok çok fazla, kat kat fazla. Meleklerin gücü, kuvveti de insanlardan çok daha fazla. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın yaratması, gücü, kudreti, saltanatı, azameti ne kadar büyük. Burada onu görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. 70 bin melek her gün Beytül Mamur'a giriyor, namaz kılıyor, ibadet ediyor ve bir daha onlara sıra gelmiyor. Bana Sidretül Münteha da gösterildi. En son noktadaki bir ağaç olduğu söyleniyor. Sidre ağacı, Münteha en son noktadaki. Oradan öteye artık melekler de geçemiyor, insanın bilgisi de geçemiyor. Bir de gördüm ki sidre ağacının yemişleri sanki Yemen'in Hecer şehri testiler gibi. Yaprakları ise fillerin kulakları gibi. Sidrenin dibinde 4 nehir vardır. Oradan 4 nehir çıkıyor diyor. 2 batın nehir, 2 zahir nehir. Ben Cibril'e bunları sordum. Cibril, batın olan 2 nehir cennettedir. Zahir olan 2 nehir ise Nil ile Fırat nehirleridir dedi. Sonra benim üzerime her gün 50 namaz farz kılındı. 50 vakit namaz. Burada ne kastediliyor? Fırat ve Nil nehirlerinin faziletinden mi bahsediliyor? Hakikaten onların suları oradan mı geliyor? Allahu alem, bilemiyoruz. Ama zahir iki nehrin Fırat ve Nil nehri olduğu, batın olan iki nehrin de cennette olduğu, cennetteki iki nehir olduğu ifade ediliyor. Sonra diyor Cenab-ı Hak bana 50 vakit namazı farz kıldı. Ben bunları kabul ettim. 50 vakit dönüyorum diyor. Ve Musa Aleyhisselam'a geldim tekrar 7. kat, 6. kat semada. Musa Aleyhisselam ne yaptın, ne oldu diye sor diyor. Üzerime 50 vakit namaz farz kılındı dedim. Musa Aleyhisselam, ben insanları senden daha iyi biliyorum. Musa Aleyhisselam asırlarca, uzun seneler hakikaten tebliğde bulunmuş, insanlarla çok uğraşmış beni İsrail'le. Ben İsrailoğullarını sıkı bir denemeye tabi tuttum. Yahudilerle çok tecrübe ettim. Senin ümmetin her gün 50 namaza takat getiremez. Beni İsrail daha güçlü, kuvvetli insanlarmış. Bizim şu andaki insanlara göre. O güçlü, kuvvetli insanlar bile diyor buna güç yetiremediler. Senin ümmetin hiç güç yetiremez. Yapamazlar bunu. Normalde istese yapabilir ama nefis engeli, şeytan engeli, çeşitli engellerle bunu yapmaz bu insanlar. Senin ümmetin her gün 50 vakit namaza takat getiremez. Onun için Rabbine dön de hafifletmesini iste dedi. Tecrübeli bir peygamber tecrübesini söylüyor Peygamber Efendimiz'e. Ben de döndüm ve hafifletmeyi istedim. Rabbim namazları 40'a düşürdü. 50 vakitten 40 vakte düşürdü. 50 vakit namaz farz olsaydı hakikaten bugün 24 saatin şöyle 23-24 dakikada bir vakit namaz girerdi. Her vakitte 2 rekat bile olsa zaman zaman insan abdest alacak, namaz kılacak. Bütün vakti namaz kılmayla geçmesi lazımdı. Uyku bile belki olmaması gerekiyordu. Bu gösteriyor ki hakikaten namazın ne kadar önemli olduğunu. Bu hayata namaz kılmak için geldiğimizi aslında. Öyle desek, dersek ki biz bu dünyaya namaz kılmak için geldik. Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek için geldik. Zaten Cenab-ı Hak ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak ve ancak ibadet için yarattım. Başka bir maksatla yaratmadım. Dünyaya çalışsınlar diye yaratmadım. O dünyaya çalışmaları, dünyada geçimlerini sağlayabilmek için o kadar çalışmaları gerekiyor. Asıl maksat ibadet. İbadetin en güzel şekli de namaz. Burada onu görüyoruz. Yani demek ki biz bu dünyaya namaz kılmaya geldik desek yalan olmaz. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, lütfu, sevgiyle bu 50 vakit namaz 5 vakti indiriliyor. Demek ki biz bir vakit namaz kıldığımızda 10 vakit namaz kılmış gibi oluyoruz ki namazlarımıza bu gözle bakmamız gerekiyor. Bir vakit namazımız bizim 10 vakit namaz yerindedir. O kadar değerlidir, kıymetlidir. Onun için ihtimam göstermemiz gerekiyor. Çok dikkatli kılmamız gerekiyor bu namazları. Ve bu demek ki hayatta yapılabilecek en güzel iş, en hayırlı iş, en faydalı iş namazdır. İnsanın vaktinin en değerli geçtiği, en değerli vakit geçirdiği yer insanın namazda geçirdiği vakittir. Kur'an kıraati de çok değerlidir. Kur'an kıraatinin en daha değerli, kıymetli olduğu yer namaz içerisinde, namaz kılarken okunan kıraattir. Bu sebeple hakikaten namazın çok ayrı bir yeri ve önemi var. Cenab-ı Hak diyor, 40'a düşürdü namazları. Sonra tekrar Musa Aleyhisselam yanına vardım. Akabinde Rabbime gidip yine hafifletme istedim. Musa Aleyhisselam diyor ki bu da fazla. Sonra Rabbim namazları 30'a indirdi. 30 vakte. Sonra yine bundan önceki Musa Aleyhisselam'a varıyor. Musa Aleyhisselam yine diyor ki bu da çok olur ümmetine. Akabinde Rabbime gidip hafifletme istedim. Bu sefer Rabbim namazları 20 vakit yaptı. Yine Musa Aleyhisselam'la görüşüyor. Tekrar diyor Rabbime dua et. Rabbim bunları daha düşürsün. Bu sefer Rabbimiz namazları 10 vakte indirdi. Sonra Musa Aleyhisselam'a tekrar diyor geldim. O da yine hafifletme istememi söyledi. Bu sefer Rabbim namazları 5 vakit yaptı. Akabinde Musa'ya geldi. Musa Aleyhisselam ne yaptın dedi. Rabbim namazları 5 vakte indirdi dedim. Musa Aleyhisselam önceki gibi yine hafifletme istememi söyledi. Çünkü Beni İsrail'e 2 vakit sabah akşam emredildiği halde o 2 vakti bile kılamadıkları rivayetler var. Bazı rivayetlerde. 5 vakit de çoktur diyor. Hayırla selamette kal. Ben bu 5'i kabul ediyorum dedim diyor Peygamber Efendimiz. Artık Rabbimden haya ediyorum. Tekrar gitmekten, tekrar indirilmesinden. Akabinde Allah Teala tarafından ben 5 vakit namazla farizamı imza ve infaz ettim. 5 vakitte artık hükmettim ve kullarımdan fazlasını hafiflettim. 5'ten fazlasını hafiflettim. Ben güzelliği 10 kat ile karşılarım diye nida olundu. 5 vakit ama 10 katıyla bir iyilik. Ve men ca'e bil hasenet felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katını Cenab-ı Hak lütfeder diyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Hak da kulların iyiliklerine 10 katıyla, en az 10 katıyla karşılık veriyor. 5 vakit namaz kılıyoruz ama Cenab-ı Hak diyor ki benim katımda 50 vakittir. Demek ki 5 vakit kılmadığımızda 50 vakti kaybetmiş oluyoruz. Veya bir vakit namazını kaçıran insan 10 vakit kaybetmiş gibi bir kayba uğruyor. Buradan hakikaten namazın kıymetini, şerefin, değerini anlamak. Onun için her bir namazı 10 katıyla değer vermek. O şekilde ihtimamla kılmak gerekiyor. 5 vakit namaz 50 vakitlik sevap kazandırıyor bizlere. Evet, bu hadis-i şerifte bu kadar kısmını anlatmış Efendimiz Miraç'ın. Başka hadislerde diğer bölümlerinden de bahsediliyor. Burada meleklerden, meleklerle ilgili bilgileri görmüş oluyoruz. Cebrail Aleyhisselam'la Efendimiz'in Miraç'a birlikte çıkmaları ve oradaki El-Beytül Mamur'daki meleklerin her gün 70 bin meleğin gelip orada namaz kılması ve bir daha onlara sıra kıyamete kadar gelmemesi. Bu da meleklerin sayısını gösteriyor ki Allah'tan başka kimsenin bu sayıyı bilmediğini burada görüyoruz, anlıyoruz. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin her birinizin yaratılması, yaratılma başlangıcı, ana baba maddeleri 40 gün anasının karnında toplanır. İnsan yaratılışı, insan anne karnına düştüğünde 40 günde bir orada bir oluşum olur. Sonra o maddeler o kadar zaman içinde yani 40 gün içerisinde katı bir kan pıhtısı haline alır. Nutfe, 40 gün nutfe ve yumurtanın aşılanması sonra 40 gün kan pıhtısı haline alır. Sonra yine o kadar zaman 40 gün bir çiğnem et. O 40 gün içerisinde bir çiğnem et şeklini alır. Sonra 4. tekamül tavrında Allah bir melek gönderir. 4. 120. günde Allah Teala bir melek gönderir ve tekamül eden o bir çiğnem ete şu 4 kelimeyi yazması emrolunur. 4 şey yazılır. Onun işini, amelleri nasıl olacak? Rızkı nasıl olacak? Yani kaderi yazılıyor. Kaderi yazılıyor ama bunun kaderi böyle yazıldığı için bu adam bu işleri yapmıyor. Cenab-ı Hak tabi bir kısmı insanın cüz'i iradesine bağlı olmayan, insanın iradesine bağlı olmayan kaderi var. İnsan istemediği halde, kendi irade etmediği halde hangi zamanda doğacağı, nerede doğacağı, hangi anne babadan doğacağı bunlar Cenab-ı Hak bunları takdir ediyor. Bunlardan ona da kula da bir sevap, bir fazilet, bir günah söz konusu değil. Burası imtihan alanı değil. Bir de kulun serbest bırakıldığı, hür iradesiyle rahat eser imtihana tabi tutulduğu bir alan var. Bu alandaki yazı da yazılıyor. Bu alanın dışındaki biraz önce bahsettiğimiz yazı da yazılıyor ama imtihana tabi olunarak yazılan alandaki yazılar orası o şekilde yazıldığı için insan bunları yapıyor değil. Öyle olsa mecbur insan der ki yazım öyle yazılmış ben de mecburum o zaman benim günahım yok diyebilir. Buradaki husus Cenab-ı Hakk'ın bilgisi geçmişi geleceği her şeyi bildiği için Cenab-ı Hak daha olmadan kulun neleri tercih edeceğini bildiği için onlar önceden yazılıyor. Ve bu yazının ona bir etkisi yok. Bir zorlayıcı bir durumu yok. Bu sebeple bu insanların çoğu kısmı burada kafalar karışabiliyor. Anlamakta zorlanıyorlar. Madem yazılmış biz mecburuz. O zaman niye bize mükafat veya ceza var gibi. Halbuki burada ince bir nokta var. Onu kaçırmamak gerekiyor. Rızkı, eceli, şaki yahut sait olduğu yazılır. Sonra ona ruh üflenir. 120. günde ruh üfleniyor. Şimdi sizden bir kişi bu fıtratı gereği dünyada iyi işler yapar. Nihayet kendisiyle cennet arasında yalnız bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada meleğin ana karnında yazdığı yazı gelir. Yazısı o kişinin önüne geçer. Yani yazının dediği olur. Bu sefer insan cehenneme gider. Yani melek yazmış. Bu insan hayatın ilk zamanlarında güzel işler yapacak ama sonuna doğru kendi iradesiyle bozacak. Bu istikametten ayrılacak. Amelleri kötü olacak. Veya imanını kaybedecek Allah korusun. Böyle yazılmış bu. İlk zamanda bakıyorsunuz insan hakikaten o şekilde yaşıyor, güzel yaşıyor. Herkes diyor ki ya bu insan çok iyi maşallah, cennetlik ama sonunda iş bozuluyor ve o insan cehenneme gidiyor. O yazıdaki neyse o oluyor ama bu o yazı onu zorlamıyor. Cenab-ı Hak onun o şekilde hayatın sonunda bozulacağını bildiği için öyle yazmış. Sonra sizden bir kişi de diyor kötü işler yapar. Nihayet kendisiyle cehennem arasında ancak bir kulaç mesafe kalır. Ölüme iyice yaklaşmış. Cehenneme iyice yaklaşmış. O sırada meleğin yazdığı o yazı öne geçer diyor. Tahakkuk eder. Bu defa o kişi cennet ehlinin hayırlı amelini yapar. Cennete girer. Yani orada insanın iman, hidayet nasip olur. Kendi halini düzeltir, güzelleştirir. İman eder, tevbe istiğfar eder. Tertemiz bir şekilde ölür. Zaten ölüm yaklaşmış ve cennete girer. Bu demek oluyor ki insanın Cenab-ı Hakk'ın ilmi bizim ilmimiz gibi değildir. Geleceği de bilir, geçmiş de bilir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bilgisinde de hata da olmaz. Kulunun serbest bırakıldığında neler yapacağını Cenab-ı Hak bilir. Onları o şekilde yazar ve onlar da hakikaten o şekilde gerçekleşir. Onun dışında bir şey gerçekleşmesi mümkün değildir. Ama bu Cenab-ı Hak öyle yazdığı için bu işleri öyle yapmıyor. Cenab-ı Hak onu serbest bırakıyor. Aklıyla, iradesiyle, gücüyle, kuvvetiyle hür bırakıyor ve kitabını, peygamberini gönderiyor. Şunları yaparsan mükafat, şunları yaparsan ceza var diye. Kul kendi tercihiyle bunu yapıyor. Biz tabii ki insanlar olarak baktığımızda insanın sonu ne olacak bilmiyoruz. Doğan insanın hayatı nasıl olacak bilmiyoruz. Bizim ilmimiz çünkü sadece olanları biliyor, olanlara taalluk ediyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın ilmi bizim ilmimiz gibi değil. O yaratıcı, onda bir kusur olması söz konusu değil. O olan, olacak her şeyi bilir. Onun bilmediği bir alanı olması onun ilah olmasına engeldir. Bilmediği bir alan, bir insan hayatta neler yapacak bilmezse o ilah olamaz ki. Onu nasıl yaratsın, ona nasıl yetenekler versin, onun rızkını nasıl ayarlasın, bilgi eksikliğinden dolayı rızkını ayarlaması bile söz konusu olamaz. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın ilmi dışında hiçbir şey yok. Olacak her şeyi de bilir. Bildiği için de onları önceden yazdığı için kaderde önceden yazılmış oluyor. Burada meleklerle ilgili kısım ise işte meleğin anne karnındayken çocuğa gelip onunla ilgili mukadderatı yazması. Hatta başka hadis-i şeriflerde bir melek diyor devamlı onunla beraber olur ceninle. Allah'ım bu nutfe halinde geldi. Allah'ım bu alaka haline geldi. Mudga haline geldi. Bir çiğnem et haline geldi şeklinde diyor. Öyle onu takip eder bir melek diyor. Demek ki meleklerin bu şekilde vazifelerinde var. İnsanın yaratılmasıyla ilgili vazifeleri de var. İnsanların yaratılma safhaları da Kur'an'da da bildirilmiş. Mü'minun suresi 12 ve 16. ayet-i kerimelerde Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir hulasadan yarattık. Sonra onu sarp ve metin bir karargâhta bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik. Yani topraktan, çamurdan nutfenin olması, nutfenin o sistemi ayarlanması, korunması, muhafazası bunlar hakikaten muazzam şeyler yani. Derken o kan pıhtısı bir çiğnem et yaptık. O bir çiğnem eti de kemiklere dönüştürdük. Yumuşak şeyi sert bir şeye dönüşüyor. Değişik bir şey yani. Et kemiğe dönüşüyor. O kemiklere de et giydirdik. Bilahare onu başka yaratılışla inşa ettik. İnsanın yaratılışı hakikaten bir bebeğin, bir çocuğun yaratılış safhalarını düşünmek Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için yeterli bir delil hakikaten. Suret verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. İnsanların şekiller vardı. Yüz şekiller, suretler hakikaten. Güzel güzel suretler, değişik değişik suretler. Sonra siz bunun arkasından hiç şüphesiz ki öleceksiniz. Sonra siz kıyamet günde muhakkak diriltilip kaldırılacaksınız. Demek yaratılış bu dünyada böyle yaratıldı. Sonra bu dünyadan bir geçiş var. Ölüm, sonra tekrar yaratılış var. İkinci yaratılış Cenab-ı Hakk'ın, ona da gücü yeter. Birinciye gücü yeten Cenab-ı Hakk'ın, ona da gücü yeter. Demek ki bu insanın yaratılış safhalarında da Cenab-ı Hak melekleri vazifelendirmiş. Burada onu da görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, burada inşallah programımıza nihayet veriyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.